Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 29 Nisan 2022 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Önce Sağlık programındayız. Oldukça önemli ve ilginç bulacağınızı düşündüğümüz bir programa imza atacağız. Öyle bir konuğumuz var ve konuğumuzun tanıtımını her zaman olduğu gibi Ayşegül'e bırakayım.
Tabii ben buradan tanıtmadan ve sosyal medyadan tanıtmadan önce zaten bütün arkadaş, eş, dost herkese söyledim bu programı. hemen konuğumuzu tanıtıyorum. Konuğumuz doçent doktor İnsan Tunalı. İnsan Tunalı aslında mühendis ama daha sonra Wisconsin Üniversitesi'nde ekonomide çalışmış ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki derslerinden tanıyoruz akademisyen İnsan Tunalı'yı. Bugün de çok ilginç bir konumuz var. Covid-19'un iş gücüne etkilerini tartışacağız. Aslında bayağı da hani niş bir alanı konuşacağız. İstihdam ekonomisini konuşacağız bugün. Ben de heyecanla bekliyorum doğrusu cevapları.
Evet, aynı zamanda Sayın Tunalı Koç Üniversitesi Emeritus Öğretim Üyesi, şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayşegül'ün de belirttiği gibi ve ben Açık Radyo Teknik Masa'ya söylediğim zaman herkes tanıyordu efendim sizi, bu arada hoş geldiniz. Herkes isminizi
biliyor. Hoş bulduk, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hakikaten işte cemiyet, cemaat, kulüp, yani her türlü güzellikleri içeren bir paylaşım Açık Radyo. İyi ki var.
Sağ olun. Yani gerçekten sizi herkes tanıyormuş radyoda. Ben bilmiyordum. Benim cahilliğim. Uzun süredir destekçimizdir İnsan Bey dediler. Herkes biliyor yani sizi. Peki, ne tekrar güzel. Hoş geldiniz ve bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Ayşegül, ilk soruyu sana bırakayım mı?
Olur hocam. Yani çok sorumuz var aslında da. İlk herhalde işin böyle çekirdeğinden başlayalım. Covid-19'da biz bir çelişkiyle karşılaştık. Kapanma ekonomik krizi getiriyordu. Ama kapanmama da insanların ölümüne yol açıyordu. Bu özellikle karar vericiler açısından büyük bir dilemma yarattı. Bize kabaca, tabii bu onlarca saatlik bir program olabilir ama Covid-19'un ekonomiye, iş gücüne bir etkisine bir giriş yapabilir misiniz bu konuda? Ve sizin aklınızda bir çıkış yolu var mı bununla ilgili?
Teşekkür ederim. Çıkış yolu herhalde yok diyeyim ona. Oraya birlikte düşünmemiz lazım. Belki bir şeyler söyleriz. Şimdi şöyle, biz iktisatçılar krizlere alışığız aslında. Hani krizler bizim mesleğimizin ilgi alanında olan bir şey. Ekonomik krizlere alışığız. Fakat tabii ekonomik krizleri tetikleyen bir sürü nedenler olabiliyor. Bu bir sağlık yanlı bir krizdi. Sağlık sorunlarıyla başlayan bir krizdi. Ve küresel dünyanın ilişkilerinin son derece grift olması nedeniyle çok hızla her tarafa yayıldı. Bir şeyler olacağı biliniyordu ama böyle en başlarda hatırlıyorum, Princeton'da bir webinar bu konuyu ele aldı. Ben de ondan haberdar oldum ve düzenleyici iktisatçılara sordu. Bu dedi, nasıl bir kriz? Şimdi biz krizleri sınıflandırıyoruz. Talep krizi ve arz krizi diye. Çünkü piyasayı düşündüğümüzde bir arz tarafı var. Piyasaya sunulan mallar, hizmetler, efendime söyleyeyim bu iş gücü arzı da olabilir. Bir de talep kısmı var. İşte bu ikisi piyasada bir araya geliyor ve bir denge oluşuyor diye düşünüyoruz. Şimdi kriz demek bu dengenin bozulması, olumsuz yönde bozulması. Ve acaba bu kriz arz tarafından mı gelecek, talep tarafından mı gelecek diye sorulduğunda enteresan bir şekilde o aşamada cevaplayanların sanıyorum yani %60'ı iki taraflı olduğunu öngördü. Diğerleri de aşağı yukarı yarı yarıyaydı. Az talep taraflı olacaktır, talep taraflı olacaktır şeklinde. Şimdi bu niye önemli? Çünkü bir yerde bir hazırlıksızlığı gösteriyor. Bu krize dünya çok hazır değildi. Bir sürü bilinmeyen vardı. Tedbirler de ona göre alındı. Şimdi siz de çok güzel anlattınız başta. Şimdi karar vericiler, politika yapanlar, değil mi? Ülkeleri yönetenler sonunda aldıkları kararlardan sorumlu kılınıyorlar. İşte eğer seçmenler bu işleri ciddiye alıyorsa yaptıklarıyla bir şekilde sınavdan geçiyorlar ve tekrar seçiliyorlar ya da seçilmiyorlar. Dolayısıyla bu hakikaten ciddi bir sorumluluk ve sanıyorum hemen farkına varıldı ki insanları korumamız lazım. Birinci şey hedef o olmalı. Ama bu arada ekonomide kötü şeyler olacak. Onları nasıl önleriz? İşte bir takım tedbirler devreye girdi. Fakat işte Selim Bey sağ olsun bize çok güzel onları gün gün anlattı. Dünyada bu krize reaksiyonlar aynı olmadı. Mesela İsveç, değil mi? Hepimiz ne kadar şaşırdık. İsveç çok farklı bir şekilde yaklaştı bu. Hani sürü bağışıklığı gibi bir yönelimleri var diye düşündük. Öte yandan tabii bunlar İskandinav ülkeleri küçük nüfuslu, çok iyi eğitimli nüfuslu ülkeler. Dolayısıyla insanlar sorumluluk almayı biliyor. Belki de hükümetin onlara bir şey söylemesine gerek kalmadan zaten bir sürü doğru şeyi yaptılar. Yani mesela kapanma ne kazandırdı falan diye bakınca böyle karşılaştırmalar var. Selim Bey benden daha iyi bilir ama ben de bir göz attım bu programa gelmeden hafızamı tazelemek için. İsveç'le diğer Skandinav ülkeleri karşılaştırıldığında böyle 2021'in sonbaharında, yani artık kapanmanın hani geride kaldığı dönem itibariyle bakıldığında ölüm sayısı İsveç'te 3 misli olmuş. Yani nüfus başına düşen ölen sayısı diyeyim oran olarak 3 misli olmuş. Yani İsveç bu maliyeti kabullendi. Bu hakikaten çok enteresan bir şey. Ama birçok ülke bunu kabullenmedi. Yine çok erken dönemlerde bu iktisatçılar hemen bu sizin söylediğiniz ikilemi koyarak ne yapmalıyız, ne tür politikalar üretmeliyiz sorusunu sordular. Ve bu arada ben epeyce epidemiolojiye tekrardan dönmüş oldum. Bu sır modeli malum, onun Türkçesini ne diyoruz?
Evet, ben de bilmiyorum onu gerçekten.
Susceptible infected recovered, sırın var güzel bir Türkçesi. Yani o model işte üzerinden hepimiz bir şeyler öğrendik. Bulaş oranı diye bir şey öğrendik. İşte ondan sonra insanların, enfekte olanların ne kadar ölecek falan. Tabii bu modellerle hani ne yaparsak bu parametreleri ne şekilde etkileriz diye inanılmaz detaylı çalışmalar yapıldı. Bu sizin başta koyduğunuz çelişkiyi ve ne noktada nasıl bir ödünleşmeyi kabul edeceğimizi belirleyebilmek için. Şimdi yani bu galiba Türkiye bir takım doğru şeyler yaptı, yapmadı değil, fakat şeffaflık olmadığı için bunları biz çözümlemede hep zorlandık. Veri olmadığı için ya da veriler çok karmaşık bir şekilde döküldüğü için. Ben ya Selim Bey'le o vesileyle tanıştım. Ya dedim, bu veriler anlayamıyorum ben. Verilerle çalışan bir insan olarak bunların davranışını anlayamıyorum falan. Böyle bir ahbaplığımız başladı. Neyse, daldan dala atlayarak gidiyorum ama bir yerde krizin büyüklüğü, olayın büyüklüğüyle orantılı. Oradan girmiş olalım. Bakalım nerelere varacağız.
Bu sağlık ve ekonomi konuları, bunlar hep böyle çelişmek zorunda mı? Uzlaşamazlar mı?
Ben de aynısını diyecektim.
Evet, evet. Vallahi çelişmek zorunda değiller de şimdi burada tabii ki sağlıklı bir ekonomiyle sağlıklılık açısından da bir sürü kazanımlarınız olacaktır. Efendime söyleyeyim ve sağlıklı olmak insanların tabii ki refahını yükseltecektir. Bu da iyi çalışan bir ekonominin göstergesidir. Ona şüphe yok. Ama burada bu kapanma aksında bakıldığında, yani bir virüsle mücadele etmek istiyorsunuz. Görülmeyen bir şey, durduramıyorsunuz. Ve aşı yok, tedavi yok. O zaman akla gelen şey kapanmak oldu. Neden? Çünkü insanları korumak istiyorsunuz. Yani ölümcül bir şey olduğunu biliyorsunuz. O yeterince bilgi var sağlık sektöründen gelen. O zaman da tabii ki iki çelişen hedefle karar vermeye çalışıyorsunuz.
Evet. Peki Ayşe.
Bir şey eklemek istiyorum. Evet. Yani sağlık, çevre, mesela sürdürülebilirlik konularında hep çevrenin karşısında ekonomik ayak çıkar. Şunu yapmayalım, şu ekonomik faaliyeti yapmayalım ama oradan işte istihdam doğuyor, çıkar. Ama demek ki zora gelince de hani kapanma bunun örneği, bir başka yolda bulunabiliyormuş. Herhalde ekonomistlerin biraz daha esnek olması gerekiyor. Çevre ve sosyal konuların öncelenmesine yönelik diye düşünüyorum.
Şüphesiz ben de öyle düşünüyorum. Şimdi yani disiplin olarak iktisatçılar hep böyle bir en iyi çözümü bulma hedefiyle ortaya çıkarlar. Nasıl söyleyeyim, piyasadaki ya da işte etrafımızdaki karar alıcıların hepsinin de benzer bir mantıkla aslında karar verdiklerini düşünürler. Bu tabii bir soyutlama. Yani bunun hayatta aynen böyle olması, işte insanların oturup matematik modeller çözerek karar vermesi gerekmiyor. Ama bu soyutlama bize karar sırasında kısıtların rolünü, efendime söyleyeyim işte parametrelerin rolünü, mesela fiyatların rolünü, gelirlerin rolünü anlamamıza fırsat veriyor. Dolayısıyla bu iyi bir düşünce tarzı kanımca. Ama tabii biz bunu ne yapıyoruz? Birçok disiplinde olduğu gibi beğendiğimiz bir şeyi sonuna kadar iteliğe kakalıya uyguluyoruz, kullanıyoruz. Ve bu zaman zaman bizi istemediğimiz bir yere getiriyor. Bu COVID durumunda da böyle oldu. Hatta bu en başta söylediğim bu Princeton'daki webinarın konuşmacılarından bir tanesi Larry Summers isminde çok iyi bilinen bir iktisatçıydı. Birçok şapkalar takmış birisi. Maliye Bakanlığı yapmış, işte Dünya Bankası'nın baş ekonomisti olmuş, Harvard Üniversitesi'nin rektörü olmuş, böyle çok sivrilikleri de olan ama birçok yanıyla yani çok zeki bir insan. O webinarının bir noktasında şöyle bir laf etti. Dedi ki biz dedi iktisatçılar olarak hep etkinlikten yana kararlar verdik. Yani en az maliyetle ve tabii bunu en çok kar diye de okuyabilirsiniz. Çalışmayı ön plana koyduk ve bu arada dayanıklılığı unuttuk. Ve dayanıklılık tarafımızdan çöktük diye anlattı. Bence çok güzel özetliyor. Ve mesela benim yine bu COVID sürecinde öğrendiğim ilk şeylerden bir tanesi Almanya daha önce, daha 2015'lerde galiba böyle bir senaryoya karşı bir hazırlık yapmış ve dayanıklılığımızı nasıl arttırırız sorusuna cevap aramış. Ve başlarda Almanya çok iyi görünüyordu hatırlarsanız. Çok bir kere nasıl söyleyeyim, kamu sektörü çok doğru çalıştı. Böyle bir şaşkınlık görmedik, birçok ülkede gördüğümüz kafa karışıklığını görmedik Almanya'da. Liderlerinden işte çalışanlarına herkes böyle ne yapacağını bilir bir şekilde davranıyordu. Bu hazırlık sayesinde oldu bu. Şimdi dünya tabii çok büyük bir ders aldı bundan ama Selim Bey bize hatırlatıp duruyor, bu virüsler hayatımızın bir parçası artık. Bakalım nereden vurulacağız, ne kadar vurulacağız göreceğiz.
Şimdi biraz da bu yine Sayın Tunalı'nın ilettiği Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun Türkiye'de olup bitenleri irdeleyen raporları var. Oldukça da ilginç ve siz bana bunu iletirken bu üç kısa raporu ne yazık ki bizler tarafından yapılmadı bu dediniz. O da çok ilginçti, çok gerçekçi bir öz eleştiri gibi kabul ettim onu. Biraz onlardan bahsedelim mi? Bu pandeminin Türkiye'de çalışma sektörüne etkisi, farklı coğrafyalara, farklı gruplara etkisi. Bundan bahsetmenizi rica ederim biraz.
Tabii, tabii. Şimdi iş gücü piyasası benim zaten araştırma alanım. Onun için sizinle o raporları paylaştım. Raporların yazarı Luis Pinedo Caro, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Ankara ofisinde çalışan bir insan. Ve tabii onun işi bu aslında. Yani işi bu olduğu için belki en doğru işleri en çabuk Luis yaptı. Tabii bizim aramızda da bu işe çok kafa yoran ve çok çabuk ortaya önemli araştırmaların sonuçlarını koyan arkadaşlarımız oldu. İLO'nunki çok derli toplu. Şimdi iş gücü deyince sonunda ne oluyor? İşte bir piyasa var. Bu piyasayı biz işçiyle işverenin işte el sıkıştığı bir piyasa olarak düşünüyoruz. Ama tabii bu piyasada başkaları da var. Bir kendi hesabına çalışanlar var. Bunlar geleneksel olarak işte tarımda olan mesela çiftçiler, kendi hesabına çalışanlar. Ama bu kendi hesabına çalışma hep böyle bir ailedeki başkalarının ücret almadan destek vermesiyle yürüyen bir şey. Dolayısıyla bir de bu ücretsiz aile işçileri dediğimiz kategori var. Bu dört kategoriye de ne olduğunu takip etmek önemli. Bize piyasada neler oluyor fikir veriyor ve bunlar yapılmış ILO raporlarında. Şimdi raporların içeriğine girmeden iş gücü dediğimiz şey aslında iş gücüne talep diyeyim. Yani niye işveren iş gücüne talep gösteriyor ya da işverenlik dediğimiz şey niye ortaya çıkıyor? İşte kendi hesabına çalışma niye ortaya çıkıyor? Aslında amaç farklı. Bir üretim hedefliyorsunuz. Bir hizmet götürmeyi hedefliyorsunuz. Bunun üzerinden para kazanacaksınız. Ama bu üretimi yapmak, bu hizmeti götürmek için girdilere ihtiyacınız var. Bu girdiler içerisinde iş gücü çok önem tutuyor. Bir de tabii böyle ara mallar var ki onlar da çok önemli. Bu COVID döneminde bu tedarik zincirinin kırılmasıyla bunu çok net bir şekilde gördük. Velhasıl krizden mal ve hizmet piyasaları etkilendiği için iş gücü etkilendi. Ve işte tedarik zincirinin kırılmasıyla da yine bu piyasaların çökmesi ve iş gücünün de olumsuz sonuçlara la karşılaşması gerçekleşti. Şimdi tabii bunun nasıl ne bir şey olacağı bekleniyordu. Çünkü bu ilk kriz değil. Yani iktisatçıların bu arz ve talep yönlü krizler hakkında bilgisi çok tarihi olarak. İkisi birden olunca tabii birazcık daha karışıyor. Bir de esas merak ettiğiniz bu ne kadar derin olacak? Bunu tabii öngörmek çok zor. Şimdi bu raporlar çok güzel bir yaklaşımla diyor ki Şimdi biz tabii şeyi genelde sayamıyoruz. Yani bir kriz vurduğu vakit kaç kişi işini kaybetti? Efendime söyleyeyim. Bunları ancak anketler üzerinden tahmini olarak biz ölçebiliyoruz. Burada dolayısıyla bir yanılsama payı her zaman var. Fakat bu krizin özelliği ülke idarecileri, karar vericileri bir takım tedbirler aldıkları için kriz bazı yanlarıyla kayıtlara da yansıdı. Mesela ne oluyor? Bir ekonomi diyor ki ben şu kadar, şu tür destekler vereceğim diyor. O zaman siz o destekten faydalanan insan sayısını biliyorsunuz. Dolayısıyla bu yanıyla da bizim krizin etkilerinden haberimiz var. Ama önce şunu söylemek lazım. Bir krizin etkisini ölçmek için kriz olmasaydı ne olurdu sorusuna cevap aramak lazım. Çünkü ekonomi çok karmaşık bir şey. Bir sürü şey birlikte oluyor. Hani krizi bir şekilde ayıştırabilseydik ekonomi nerede olacaktı? İstihdam nerede olacaktı? Onu bulmanız lazım. Lewis buna çok güzel bir modellemeyle yaklaştı. Detaylarına girmeyelim, teknik detaylar ama 2019 yılı da Türkiye için ekonomik olarak bir kriz yılıydı. Dolayısıyla 2018 yılını daha çok referans alarak 2020'lerde ekonomi nerelerde olmalıydı, nasıl bir istihdam yaratılmalıydı şeklinde sorular sorarak başladı ve bu çöküşü gerek işverenler açısından gerek dolayısıyla çalışanlar açısından gerek kendi hesabına çalışanlar ve aile işçileri arasından çok güzel niceliksel şekilde önümüze koydu. Şimdi bunlara baktığımızda tabii biliyoruz iktisatçılar olarak ekonomide ki bütün ajanlar eşit değil. İşverenler arasında da herkes eşit değil. İşçiler arasında da herkes eşit değil. Farklı farklı kırılganlıklar var ve krizler o en kırılgan kesimleri vuruyor. Nedir bu kırılgan kesimler? İşte değişik sınıflandırmalarımız var. Kimisi bunların gözle görülür şeyler. İşte kadın erkek diyoruz mesela. Kimisi birazcık daha karmaşık, kayıtlı kayıt dışı diye bir bizim iktisatta kullandığımız bir sınıflandırma var. Ondan sonra işte gençler tabii yine o ölçülebilir bir şey. Gençler daha yeni piyasaya girmişler, tecrübesizler ve bir kriz olduğunda tabii işveren ilk elden en az tecrübe sahibi kişileri kapının önüne koyuyor. Dolayısıyla hani kimler bir krizden etkilenir diye biz önceden bir ödev sorusu verseydik onun cevabı bilinecekti ve büyük ölçüde bu böyle gerçekleşti. Ama tabii rakamlar çok korkunç. Yani böyle baktığınızda mesela Türkiye'nin yakın tarihinde 2009'da bir kriz var. Ekonomik kriz var. Bu Türkiye'nin dışından vuran bir kriz. Yine bir anlamda Covid gibi tamamen dışından gelen. Yani biz aslında kendi krizlerimizi üretmekte de çok başarılıyız biliyorsunuz. Ama 2009 yurt dışından gelen bir krizdi ve hani Türkiye'yi teğet geçti falan diye söylenir ama iş gücü piyasasındaki etkisini çok net görebiliyorsunuz. Ben böyle bu resimleri yan yana koyduğumda inanılır gibi değil. Yani Covid'in etkileri hakikaten inanılır gibi değil. Bu işte kadınları daha çok yaraladı. Tabii kayıt dışı çalışanları fena halde vurdu.
Göçmenlere etkisi oldu mu?
Evet, göçmenleri de onu da çok güzel Lewis hesaplarını yapmış. Yani en fazla etkilenen şimdi Suriyelilerin ağırlıklı olduğu bir işte kayıtlı göçmen kesimi var. Kayıtlı derken kayıt dışı çalışıyorlar ama en azından işte iyi kötü nerede yaşıyorlar, ne yapıyorlar bir yerlerde bunların kaydı bulunuyor. Bu kişiler tabii kayıt dışı genellikle çalıştıkları için çok çok fena etkilendiler. Yani mesela bu etkilerin bir tanesi de şimdi bir istihdamı kaybedenler var, yani tamamen istihdamdan düşenler var. Bir de saatler üzerinden, yani az çalışarak kayba uğrayanlar var. Bunları çok güzel dokümante etmiş ILO raporları. Yani sizin sorularınıza göre bir kısmından bahsedebiliriz ama ben korkuyorum rakamlar programı izlemeyi zorlaştırır diye, çok atlamıyorum onlardan bahsedeyim diye.
Ayşegül, bir müzik arası vermeden önce son bir soru.
En vurucu rakam neydi sizce? Ben de sizin sunduğunuz raporlara baktım. DİSK'ten yararlanmıştı ILO, DİSK'in verilerinden. Orada mesela hep genç kadın işsizliği çok vurucudur. Hatta 2021'i hatırlıyorum ben, 5 kadından biri çalışabiliyor istediği işte gibiydi. Herhalde orada da raporun da ben tamamını okuyamadım. Genç kadın işsizliğine vurgu olabilir. Kadınlara vurgu vardı orada çünkü. Sadece sonucuna baktım.
Evet. Şimdi
içinde vurucu muydu? Özellikle
tabii. Şimdi şöyle, yani böyle bir katmanlaşma yapabilirsek 3 eksen üzerinden. Mesela yaşa göre. Hani gençler, hani tecrübesizler. Ondan sonra tecrübeliler diye o bir katman. Ondan sonra kayıtlı, kayıt dışı o bir katman. Ve de son olarak kadın erkek. Şimdi herhangi bir katmanda bakın, kadınlar hep erkeklerden daha fazla olumsuz etkilenen kişiler. Şimdi yani bunun nedenlerini konuşabiliriz, konuşmalıyız. Çok önemli şeyler, iyileşmeler var, düzeltme çabaları var. Bunların kimisi çok derinlerde yatan, işte aile içi iş bölümünün getirdiği bir takım handikaplarla oluşan farklar. Bunların üstesinden gelmemiz lazım ama gelemediğimiz bir kere daha anlaşıldı.
Evet. Peki, bir müzik arası verelim, sizi de dinlendirelim. Şimdi 24 Nisan'da biliyorsunuz Fransa'da başkanlık seçimleri oldu. İşte Emmanuel Macron ikinci kez Cumhurbaşkanı oldu ama hemen öncesinde Fransa'daki o hani tırnak içinde fütursuz bir mizah anlayışıyla politikacıları başkan adaylarını çok eleştirirler, dalga geçerler. Yani bizde olsa kim bilir kaç yıl mahkum olurlardı bilemiyorum ama işte böyle bir parça, biraz gecikmiş de olsa matrak bir parça diye çalmak istedim. Le Bouguet'ten geliyor, Macron Le Pen ismini parça ediyoruz.
Çok güzel.
9 Nisan 2022 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında ve konumuz Sayın İhsan Tunalı. Kendisiyle bir iktisatçı gözüyle Covid'in değerlendirmesini, pandeminin yaşanan sürecin getirilerini, götürülerini konuşuyoruz. Öz Ayşegül'de, evet Ayşegül, ne soralım şimdi?
Evet, şimdi biraz fikir uçuşması sorusu soralım. Bir yanda işsizlik var, işini kaybeden insanlar var. Bir de Amerika'da ciddi bir istifa hareketi var. Bunun sonucunda da bir pandemi değil, sans demi oluşacağı söyleniyor. Yani emek gücünde kuraklık, insan kıtlığı gibi bir şey. Özellikle tabii Z kuşağında da hani buna yönelme biraz var. Çok kolej okumak falan istemedikleri söyleniyor. Daha farklı bir hayat hayal ediyorlar. Sizce bu sans demi dünyaya yayılabilir mi? Çünkü ben de biraz takip ettim onları. Reddit'te falan bir araya gelmişler. Tazminatlarını da aldıkları için işten ayrılırken kendileri bir fon havuzu oluşturmuşlar. Şirketlere de bu fon havuzuyla baskı yapıyorlar. İşte zam yap, hisseni alırım, hissenden çıkarım diye. Böyle değişik bir grup olmuşlar bu Anti-Work Forum. Siz ne diyorsunuz? Bu da sonu ne olur?
Yani sonu ne olur? Bence bu tür pozisyonlar alınması, saf tutulması iyi bir şey. Yani işçilerin daha örgütlü bir şekilde ya da işçi olma potansiyeli olanların daha örgütlü bir şekilde piyasada durması iyi bir şey olur. Şimdi aslında şuradan başlamak belki iyi olur. Böyle iktisatçılar, çalışma dediğimiz şeye bakarken, yani insan niye çalışır? Ondan sonra kaç saat çalışacağına karar verirken ne düşünür falan. Bunları modellediğimiz vakit tabii ki ücret önemlidir. Ama insanın zamanının bir de alternatif değeri vardır. Yani siz o zamanı kendiniz kullanarak da evde bir üretim yapabilirsiniz. Bir takım hizmetleri sağlayabilirsiniz. Örneğin çocuklara bakabilirsiniz. Yemek pişirebilirsiniz. Bütün bunlar çalışmaya alternatif zaman kullanım biçimleridir ve insanlar bunları karşılaştırarak karar verir diye koyarız problemi. Geliriniz yeteri kadar yüksekse piyasaya burnunuzu kıvırmak mümkün olabilir. Ama geliriniz yoksa böyle bir şansınız olmayacaktır. Şimdi enteresan bir şekilde bu modelde yine bir optimizasyon var. Yani insanlar kendileri için en doğrusunu, en iyisini yapacaklar. Ve bu modelin içine çalışma kötü bir şey olarak konur. Yani çalışma size zul, yani sizi üzen, zarar veren bir şeydir çalışma. Mutluluğunuzu azaltır. Şimdi bu bunu böyle anlatınca bunlar size çok çarpıcı gelecek ama aslında düşünecek olursanız çok çalışanların çok geniş bir kesimi için böyle. Yani insanlara soruyorsunuz niye çalışıyorsun deyince mecburiyetten diyor. Yani ben diyor mecburiyetten çalışıyorum diyor. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi yani hani sorunuzun cevabı sanki buralarda yatıyor gibi. İnsanlar çalışmaya bayılmıyorlar. Herkesin bizim gibi güzel işleri yok, kaliteli işleri yok, kendimizi geliştirebildiğimiz, aklımıza gelen şeyleri yapabildiğimiz işleri yok. Denetim altında çalışıyorsunuz. Yaptığınız üretimin sonunda ortaya koyduğunuz mal, hizmet aslında başkasının, sizin değil, sahiplik değiştirmiş değil mi? Bunlar ta işte Marx'ın döneminde söylenmiş yabancılaştırıcı, insanları piyasanın dışına savuran şeyler. Dolayısıyla şaşırtıcı değil diyorum. Ve hakikaten bu pandemi belki biz bir şeyden uyandırdı. Demin Larry Summers'ın ilk yarıda nasıl dayanıklılıktan çok fazla feragat ettiğimizi vurguladığını söylemiştim. Herhalde insanlar maddiyata verdikleri önemin fazla aşırı olduğunu, işte sağlık sorunlarıyla karşılaşınca, bir takım kısıtlarla karşılaşıp alışa geldikleri yöntemlerin dışında yaşama biçimleri oluşturunca pekala bunu sürdürebildiklerini gördüler ve bu yollara yöneldiler. Ben sağlıklı bir gelişme olarak görüyorum.
Evet. Sağlık sistemi de ekonomiye öğretti. Daha zengin olan ülkeler çok büyük başarılar gösteremezken daha koruyucu hekimliğe önem veren, daha kısıtlı bütçelerle yaşayan ülkeler daha başarılı olabildiler pandemide mesela. Bu da herhalde sağlığın biraz ekonomiye öğrettiği bir şey oldu.
Evet, yani ben tabii hep onları takip etmeye çalışıyorum. İktisatçılar da sağlık konularına çok ilgi duyarlar ama sonunda işte aynı modellerle işte getirisi nedir, götürüsü nedir? Şimdi sağlıkta tabii şöyle bir problem var. Yani insanlara siz bir takım sağlık hizmetlerini götürürseniz ondan sonra onu geri almak çok zor.
Çok önemli.
Evet. Şimdi biz biraz
bir örnek vereceğim buna çünkü.
Türkiye'de böyle bir şey yaşıyoruz. Yani AKP özellikle ilk döneminde kanımca çok önemli işler yaptı sosyal refah açısından. Bunlardan bir tanesi de sağlık sisteminin reformu ve sağlığın daha ulaşılabilir hale getirilmesiydi. Ve bunda başarılı oldu. Biz bunu Yani istatistiklerde de gördük, hastanelerde de gördük, bütün bir profil değişti etti. Fakat tabii bu sağlık dediğiniz şey masraflar böyle katlanarak büyüyebiliyor. Ve bunu kimse öngöremiyor. Yani ne kadar siz bunun uzmanı olsanız etseniz öngöremiyorsunuz. Ondan sonra bu sefer hadi bunu kısmaya çalışıyorsunuz. Kısmaya çalışınca tabii bir mutsuzluk yaratıyorsunuz. Şimdi işte ne yapıyorlar? İnsanlar tabii eğitimle çok alakalı bir şey bu. İnsanlar belirli bir kesim daha kolay tedbirler alıyor. Zaten belki de sigortalar üzerinden sağlık hizmetlerine ulaşımı özel sigortalar üzerinden daha kolay, daha kaliteli hizmetlere ulaşabiliyorlar. Ama birçoğu için bu doğru değil. Sanıyorum o Türkiye'deki hani böyle nasıl söyleyeyim yani İstanbul'un işte elit şeylerinde hiç kimsenin uğramadığı o sağlık ocakları falan. Ya onlar çok önemli işler başardılar. Ben de öyle anlıyorum. Benim de izlenimim o yönde ama daha siz bu konuda konuşsanız daha iyi olur.
Yani ben Ayşegül'ün bu konuda söyleyecekleri benden daha önemli ama bir örnek vermek istiyorum. Bu geriye dönüş de zor oluyor ya da mümkün değil dediniz. Şimdi Fransa'da falan bakıldığında gelişmiş ülkelerde özellikle insan yaşamının süresinin uzatılmasıyla ilintili olarak bir takım çalışmalar yapıldı. 80'li yılların sonunda, 90'lı yıllar bunların yoğun yaşandığı yıllardı. Ayşegül hatırlar, özellikle yoğun bakım ve reanimasyon hastalarının yaşam sürelerini uzatmak için inanılmaz teknolojiler, araçlar, gereçler geliştirildi. Fakat ve insan ömrü de atıyorum o senelerde 80'den 90'a çıktı belki. Ama sonra Amerika'da bir hesaplıyorlar ki ya bu bize yüzü astarından pahalıya patlıyor. Bir de nasıl geri adım atacağız? Şimdi bu sarf malzemelerini ya da bu araç gereci geri mi çekeceğiz? Bu kadar yapay olarak insan hayatını, ömrünü uzatacak mıyız? Bu gerçekten sağlık alanında çok ciddi olarak konuşulan bir konu. Değil mi? Ayşegül de biliyor bunu yani.
Kesinlikle şu anda Japonya'nın biyoekonomi strateji belgesini açıkladı. Birinci konu aslında hani ne diye bakarsanız hani ekonomistler şeye takılmış durumdalar. Acaba sağlıktaki sarf malzemeyi nasıl ödeyeceğiz biz? Evet. Akıllı ilaçları nasıl ödeyeceğiz? Yani koca Japonya'nın önümüzdeki 30 yıl için derdi akıllı ilaçlı sarf malzeme ödemeni nasıl döndürecekleri.
Evet. Ama Sayın Tunalı'nın bahsettiği bu Türkiye'de de pandemi döneminde hani sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri birinci basamak hizmetlerinin önemi anlaşıldı dediniz. Bu tabii çok doğru. Ne yazık ki sağlıkta reformlar yapanlar, sağlıkta karar alıcıların bunu bilmesi, bu tıbbın en temel ilkesi olan birinci basamak ve koruyucu hekimliğin önemini öne çıkartmaları ya da göz ardı etmemeleri lazım. Böyle olmadı. Tüm dünyada, Türkiye biz yeniden bir şeyi keşfetmiyoruz, yani Batı'yı taklit ediyoruz. Tüm dünyada daha çok tedavi edici, daha çok para getirici bir koldan ileri adımlar atıldı. Bilmiyorum belki çok radikal olacak ama belki de sağlık sektörünün ekonomiden, ticaretten tamamen koparılıp alınması lazım. Nasıl yapılır bilmiyorum bunu ama hani belki ekonomik açıdan mümkün değil diyeceksiniz. Fakat işte böyle bir pandemi döneminde insan sağlığı gündeme geldiği zaman bu konunun da önemi ortaya çıkıyor. Bilmiyorum nasıl yorumlarsınız dediklerimi.
Evet, hep kaybedenleri konuştuk. Bir de kazananları konuşalım bence. Kimler kârla çıktı bu krizden?
Evet. Krizin en başlarında böyle Elon'un bir çalışmasına rastlamıştım. Sektörlere göre pandeminin etkisi nasıl olacak diye. Böyle işte yeşilden işte böyle bir sarımtırak bir tona, işte turuncuya, kırmızıya, yani kırmızı en kötü tabii, bir de yeşiller var, olumlular. Vallahi yani işte çok enteresan şeyler oldu tabii. Bir kere bir takım sağlık malzemesi tedarikçi firmalar bu işten tabii ki yararlandılar. Ben biraz baktım, böyle bir görmeye çalıştım. Yani bunların izi var mı diye. pek izleri görülmüyor. Çok küçük firmalar bunlar. Böyle hani neredeyse merdiven altı diye arada sırada söylediğimiz türden firmalar. Çok hızlı hareket edebilen, dinamik bir herhalde girişimci kesimi var. Onlar girip bu evet. durumdan faydalandılar. İşte derken bu Vespalar, motosikletler türedi biliyorsunuz. Ya yani inanılmaz bir şekilde istediğimiz her şey eğer cebimizde para varsa, evde internetimiz varsa, telefonumuz varsa kapımıza geldi. Mesela ben bir tane bir ana kızla karşılaştım. Birlikte gidiyorlar. Yani bir herhalde bir güvenlik kaygısı, nereye gideceğiz, hani kime vereceğiz bilmedikleri için. Yani olması mümkün olmayan bir kombinasyon. Birlikte bu kargo şirketlerinden bir tanesinin çalışanları olarak hizmet veriyorlar. Böyle bir sektör doğdu tabiatıyla. Ve yani internet üzerinden iş yapabileceğiniz, hizmetlerin yerine geçen bir sürü zaten olan, yani platform üzerinden çalışan diye sınıflandırıyoruz bunları. İşte reklamını yapmak iyi olmaz, isimlerini söylemeyelim ama yemek tedarikinde destek olan şirketler herhalde çok faydalandılar. Ama yani böyle tabii kaybedenler, kazananlar hep olur iktisatta. Yani iktisatçı gözüyle bakınca yaptığınız her reform size kayıplar da getirebilir, kazananlar da getirebilir ve bunların muhasebesini yapmak kolay değildir. Kaybedenlere ne değer vereceksiniz, kazananlara ne değer vereceksiniz? Dolayısıyla tabii pek de hoşlanmayan, yani bu işlerden hoşlanmayan, değişikliklerden hoşlanmayan bir de insan şeyi malum, onu da koyacak olursak, psikolojisi değişikliği sevmeyen, ne demeye çalışıyorum? Yani işte kıskançlıklar, şunlar bunlar, her şeyi gördük. Başka böyle bir yani olumluluk göremiyorum ben. Daha çok kayıplar halinde sıralanan bir liste var önümde.
Bu yaşanan 2 yıllık süreç iktisadi açıdan, ekonomi yönünden önümüzdeki yıllarda nasıl bir yansıması olacak bu yaşanan sürecin? Bir küçülme söz konusu olabilir mi? Yani bu hem zorunluluktan hem de bir ders çıkarma sonucunda bir küçülme söz konusu olabilir.
Vallahi yani olamaz diye düşünüyorum. Çünkü yani dünyada tabii refah düzeyi çok ileride olan ülkeler belki böyle şeyleri daha çok düşünüyorlar. Hep de düşünmüşler. Yani eskilere gidecek olursak yani böyle bu kapitalizmin bu şekilde evrilmesi çok distopik sonuçlara varacak. Biz daha küçük ütopyalar arayalım falan. Bu çabalar hep olmuş. Ama yani sonunda çoğunluk hep daha fazla, daha fazla çok istemiş.
Çok,
yani
çok.
Şimdi böyle, yani insan böyle bir şey. Şeylerimiz sonsuz, ihtiyaçlarımız, taleplerimiz sonsuz, imkanlarımız kısıtlı. Zaten biz biraz iktisatı böyle anlatıyoruz. Sonsuz talepler, kısıtlı imkanlarla nasıl karar vereceğiz falan diye böyle bir...
yani çok haklısınız. Benim pandemi döneminde tekne ve özel jet ve uçakların satışındaki artış çok garibime gitmişti. Ama kısa bir süre önce de yine bir Batı Fransız basınında bir şey gördüm. Ukrayna'da işte bütün yaşanan olumsuzlukları hepimiz biliyoruz. Yer yerinden oynuyor yani. Ve ülkeye girecek bir takım sarf malzemeleri, insani yardım malzemelerindeki bir vergi filan sorunu olmasın diye tamamen vergiler kaldırılmış belli bir süre için belirli bir kalemlerde. Birdenbire bu vergi düşürülmesi ya da azaltılmasından yararlanan inanılmaz bir lüks araba ithali başlamış Ukrayna'ya doğru. Hani biz diyoruz ki adamlar savaşta ne ikrali? Hayır, sayılarıyla var. Kaç tane ne tür lüks arabaların Ukrayna'nın içine ithal edildiği ne ait? Bu da çok ilginç, çok tuhaf bir şey. Yani durdurak bilmiyor bu ekonomi dünyası.
Bu açlık değil mi? Bu hırs ne kadar acıklı, ne kadar acıklı. Şimdi bu sizin vergiler üzerinden ya bana bir pencere açtınız. Şimdi birçok ülke hakikaten kamu harcamalarını çok yükseltti. O şekilde, bu şekilde. Detaylarına girmeyeyim ama. Tabii bu kamu harcamalarının bir şekilde vergi üzerinden geri alınması lazım. Ülkeler borçlanabiliyor. Eskisine oranla bu konudaki düşünceler de daha esnedi diyeyim. Yani eskiden işte bir ülkenin borcu işte gayri safi hasılasının oranı olarak ölçülürdü. İşte nereye kadar gider falan. Şimdi bunun sonsuza kadar gidebileceğini söyleyen çok ismi bilinen iktisatçılar var. Yani zihni sinirin işte şey sonsuz enerji şeysi sanki var. Bu sonuna kadar borçlanabileceksiniz. Yani siz böyle bir imkanı görebiliyorsunuz. Bunu yapabiliyorsanız durduramazsınız ki bu tabii, şeyi tabii. Zenginlik içinde koşan insanların açlığını durduramazsınız. Onun için büyüme olacak maalesef olacak. Ha şimdi bir kısmı da zaten bir hak gibi görünüyor. Yani biz geriden geliyoruz. Dolayısıyla bizim hakkımız. Dolayısıyla çevreyi de kirletebiliriz. Her şeyi yapabiliriz büyüme uğruna. Bunlar hakikaten çözümü çok zor sorunlar.
Ya bu dediklerinize çok katılıyorum. Yani olmaması gereken ya biz felakete gidiyoruz. İster sağlık açısından ister iklim açısından diye bir takım örnekler, bir takım bilimsel verileri önlerine serdiğiniz zaman bunun geriye dönüşü biraz daha kar, biraz daha fazla tüketim, biraz daha çevreyi kirletmek ve sağlar. Yani bu ben çok katılıyorum. Gözlemim bu şekilde. Ben o bakımdan çok karamsarım yani. Ayşegül benden daha iyimserdi.
Bilmiyorum ama şimdi şöyle şeyler de var. Gönüllü sadelik akımları falan var. Yani bu da geçmişte olmayan şeyler. Hem de genelde bu akımlara da varsıl bireyler yakın duruyor. Ama tabii hani bu etikette mi kalıyor gönüllü sadelik falan bilemiyorum. Doğrusu. Bir de Metis Yayınları'ndan çıkan Küçülme diye bir kitap vardı Selim Hocam. Siz önermiştiniz bana. O kitapta şunu yazıyordu. Belli bir gelirden sonra insanlar geliri artsa da mutlu olmuyor. Belki bunu düşünmek lazım.
Yani
İşte o belli bir eşik ne acaba?
Evet. Peki son dakikalarımız çok keyifliydi sizinle program yapmak. Hemen sözü size bırakacağım. Belki ileride pandemi ve iktisat konusunun biraz daha ayrıntılarına girecek bir başka programda tekrar bir araya geliriz ama. Sonuçta siz bütün bu yaşananlardan iktisadi olarak ekonomi dünyasının hani bir ders çıkartıp çıkartmadığı ya da işte örneğin tek sağlık kavramı var. One Health kavramı. Burada ekolojiydi, doğaydı, hayvanlardı, insanlardı. Bütün bunlara baktığımız zaman biraz daha bu kar etmenin ve para kazanmanın tek başarı kriteri olmadığı konseptinin gelişmesi. Bu konuda son sözlerinizi almak istiyoruz. Eğer mümkünse böylece bitireceğiz çünkü süremiz doluyor.
Yani yine iktisatçı hani uzman gözüyle değil de açık radyo dinleyicisi genel kültür üzerinden bir cevap vermeye çalışayım. Yani şöyle tarihe geriye doğru bakınca tabii ki insanlar yaptıkları hatalardan ders çıkarmışlar. Onu görüyoruz. Ama şimdi bunu söylüyoruz ama yani insanlar dediğimiz şey aslında çok amorf bir grup. Şimdi bunun içinde bizim gibi düşünenler var, bizim gibi düşünmeyenler var. Yani hani bizimki daha iyi anlamına söylemiyorum, farklı düşünenler her zaman olacak. Ve ne oluyor? Gelişmeler böyle bir görüşün ağır basmasına yol açıyor. Bir takım olumluluklar ortaya çıkıyor. Mesela Avrupa Birliği, yani benim için Avrupa Birliği böyle bir takım sınırları yok edelim. Bu sınırlar saçma sapan toprak için dövüşmeyelim falan. Ya bunlar çok önemli fikirler. Bir aşamada bunlar hayata geçirilebilmiş. Sonra ne olmuş? İşte bunu nasıl yöneteceğiz falan filan derken yeni krizler çıkmış. O ağırlıklar değiştiği için bu sefer öbür kefe ağır basmış, düşünceler öbür tarafa kaymış. Yani hep böyle insanlık tarihi bir takım dersler, düzeltmeler, yeni yanlışlar böyle devam ediyor. Öyle olmak zorunda. Öte taraftan da tabii birikim olumluluktan yana olmalı diye düşünüyoruz, değil mi? Yani bu tecrübe birikiminin bizi daha olumlu davranmaya sevk etmesini bekleriz. Eğitimin bize onu sağlamasını bekleyebiliriz. Özellikle bizim gibi eğitimde hala çok mesafe kaydedilmesi gereken yerlerde. Dolayısıyla ben de genelde olumlu düşünen bir insanım. Fakat işte tabii politikayı yönetenler çok başka denklemlerle dünyaya baktıkları için istediğimiz sonuçları hızla görmekte zorlanıyoruz.
Peki, ne yazık ki süremiz bitti. Bu keyifli sohbeti noktalamak zorundayız. Sayın Tunalı, çok teşekkürler efendim. Bize vakit ayırdınız. Çok keyifli izlenen.
Ben teşekkür ederim. Hiç beklemediğim bir yöne savrulduk ama ben de çok keyif aldım sohbetten. Sorularınıza çok teşekkür ediyorum. Davetinize çok teşekkür ediyorum. Sizinle bir arada olduğumdan dolayı çok mutluyum.
Çok çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Tekrar teşekkürler vakit ayırdığınız için. İyi hafta sonları. İyi bayramlar dileyelim ve sizleri İbrahim Maluf, Melody Garbo ikilisiyle baş başa bırakalım. Seslendirdikleri parça Jatandre. Bu parçayla veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
Güzel hafta sonları.